SBS Türkçe ilesiniz. Hoş geldiniz programa.
Merhabalar.
Levent Bey, koronavirüsle ilgili sorular var. Ekonomik etkileri, yani sağlık etkilerini paylaştık biraz önce ayrı bölümlerde dinleyicilerimizle. Sizce ekonomik etkisi daha ne boyutta olacak Avustralya özelinde ve dünya genelinde?
Şimdi bundan herkes korkmaya başladı. Salgının yayılma hızı, işte hangi ülkelerde arda arda geldiğiyle ilgili bir sürü haberin peşinden şimdi yavaş yavaş da ekonomik etkileri görmeye başlandı. Amerika'da borsada 2.5 trilyon dolarlık bir düşüş olduğu söylendi. O da haliyle çok büyük bir panik nedeni. Belli ki domino taşları gibi ülkelerin ekonomileri ard arda bundan etkilenecek. Kaldı ki Avustralya'nın da şu an bizim yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız her türlü malzemenin Çin'den geldiği düşünülürse bu gelen ithal mallardaki ikmal hatlarındaki aksamalar hiç belli olmaz. Birkaç haftaya kadar burada tüketim mallarında ciddi bir sıkıntıyı da beraberinde getirebilir. Yani işte kullandığımız mobilyadan, işte aldığımız arabanın parçasından, işte en küçük vidasına kadar her şey Çin'den geliyor. Bunlarda da aksama olmaya başladığında sanıyorum ciddi bir durum ortaya çıkacak. Onun endişesi, paniği şu an yavaş yavaş ifade edilmeye başlandı.
Geçen gün bir haber vardı. Türkiye'den bu Alibaba'ya yapılan siparişler %90 oranında azalmış. Yani bu dünya ticaretini de etkileyen bir sorun dediğiniz gibi.
Evet, bu bütün ülkeler artık o kadar entegre ki sadece insanların çeşitli ülkelere seyahatindeki artış değil, ticari ilişkiler, işte şu ifade ettiğiniz Türkiye'den Alibaba kullanarak mal sağlanıyor olması en güzel örneği bunun. O kadar artık entegre ki ülkeler, onun için böyle bir ciddi şokun herkesi sarsması en muhtemel sonuç olacak.
Son bir haftada en vurucu gelişmelerden, haberlerden biri de Brisbane'da bir ailenin yok olması. İlk bilgilerden sonra anne ve babanın ayrıldığı ve babanın kendini ve çocuğunu ve eski karısını öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Avustralya'da her hafta bir kadın eşi veya eski eşi tarafına öldürülüyor. Türkiye'de ise bu bir günde bire yakın. Soruşturma açıldıktan sonraki gün olay hakkında bir dedektif, soruşturmayı yürüten dedektif görevden alındı. Olayın kocanın fazla baskı altında olması yüzünden olup olmadığı konusunda peşin hükümlü olmayacağız demişti. Sizce dedektifin söyledikleri aşırı mıydı? Doğru bir karar mı görevden alınması?
Bütün kamuoyuna çok ters geldi. Kaldı ki o kafadaki bir insanın polislik yapıyor olması, dedektiflik yapıyor olması da ciddi bir soru işareti. Toplum değerlerinin bu kadar dışında bir tavır, bir algı kabul edilemez bir şey. Şu an şimdi sadece o oradaki görevinden başka görevlere kaydırıldı bu polis ama 3 tane çocuğu, 3 küçük çocuğunu ve eşini deri deri yakıp kendisi de intihar eden bir insanın eyleminde, işte bunu böyle bir eyleme, bunu hangi koşullar sevk etti, karısı mı onu çıldırttı gibi bir şey düşünülmesi akıl almayacak bir şey. Bir polisin bunu ifade etmesi toplumun kesinlikle kabul edemeyeceği bir şey. Buna herkes karşı çıktı. Daha peşinden de Betina Art olayları geldi tabii. Onun da desteğiyle ilgili bir sürü gündem maddesi var. Şu an Avustralya'da dediğiniz gibi haftada bir kadının eski eşi, sevgilisi, hayatındaki bir erkek tarafından öldürülüyor olması akıl almaz bir istatistik. Bununla ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Her türlü yorumlar, işte araştırmalar, şunlar, yasalar maalesef iki günde önüne geçilebilecek bir konu değil. Ama en azından gündemde oluyor. Tartışılıyor olması çok önemli. Bu Brisbane'daki gibi bütün toplumda şok etkisi yaratan olaylarda haliyle bunun tekrar gündeme gelmesini, en azından konuşuluyor olmasını sağlıyor. Bizim toplumumuzda haliyle buraya geldikten sonra ev içi şiddet olaylarıyla ilgili gündeme bizler de bu gündemi duyar olduk. Toplumumuz içinde böyle şeyler tabii ki olacaktı. Bunlarla ilgili Avustralya'da nasıl çözüm yolları üretiliyorsa bizim toplumumuzdaki çeşitli görevliler, sosyal görevliler, bu işle uğraşan pek çok kişi bu konuyu toplum gündemimize getirdi. SBS'de çok fazla bununla ilgili zaten ve öteki basınımızda çok fazla haberler, yorumlar çıktı. Bizim toplumumuzun da gündeminde olan bir konu. Umarız Avustralya ile birlikte biz de devamlı bu gündemden kopmadan ne olup bittiğini anlayarak yakından takip ederiz. Bu çok önemli bir konu.
Levent Bey, bu koronavirüs hakkında sorular devam ediyor okuyucu, dinleyicilerimizden. Kıtlık olabilir mi diye, yiyecek kıtlığı olabilir mi diye soruluyor. Bu bir yandan da bu tip salgın hastalıklar konusunda paniğin daha fazla zarara yol açtığı gerçeğini gösteriyor değil mi bir yandan da?
Tabii böyle durumlarda bilindiği gibi işte süpermarketlerin yağmalanması, her türlü malın evlerde toplanmak üzere yağmalanması gibi şeyler hep bir önceden haberlerini duyardık. Bu tabii kimsenin düşünmek bile istemediği bir konu. Kaldı ki yiyecek ihmalindeki sıkıntılar gerçekten çok çok önemli. Ki Avustralya şu an tarım üretimi, işte sekonder ikinci tarım ürünleriyle pek çok gelişmiş yan olmasına rağmen yiyecek konusunda da haliyle dışa bağımlı bir durumu var. Onun için bu konuyla ilgili mutlak bütün yetkililer görüşler üretiyordur. Çok önüne geçmeleri gereken çok ciddi bir konu bu.
Levent Bey, bir de Avustralya için başka bir önemli konu küresel ısınma. İşçi Partisi bir hafta içinde Avustralya için sıfır karbon emisyonu için 2050 hedefini belirledi. Sizce bu mantıklı bir hedef mi?
Mantıklı hedef, çok geç kalınmış bir açıklama bu. İşçi Partisi hele seçim yenilgisinden, lider değişikliğinden sonra bir iki arada bir derede hem her iki tarafa mavi boncuk dağıtan bir takım açıklamalarla kafa karıştırır duruma gelmişti. En son Albanese, lider Albanese'nin işte Adani kömür madeninin kurulmasına, işlemeye başlamasına onay verdiğiyle ilgili haberler bile çıktı. Ama tabii işte Queensland'e gidince o şekilde konuşup bu tarafa gelince başka şekilde konuşmayı da toplum kabul etmiyor. Onun için İşçi Partisi'nin bu tür bir açıklamayı oldukça geciktirdiğini gördük. Şu an çok geç kalınmış da olsa bu açıklamanın gündeme gelmesi birden ortalığın rengini değiştirdi. Yani özellikle 2050 gibi çok son derece somut bir tarihin ilan edilmesi, işte Avustralya'nın karbon salınımının 2050'de sıfırlanacağı ile ilgili bir hedef koyalım dendiğinde bu çok önemli bir şey haliyle. Kaldı ki Paris Anlaşması'nda bu hükümetin orada imzası da bulunuyor zaten yine aynı konuda. Daha sonra hükümet hemen kıvırtmaya başladı. 2050 demedik de işte bu yüzyılın ikinci yarısı dedik diye kıvırtmaya başladılar. İşçi Partisi'nin çok net bir şekilde bu konuda ifadeler kullanmaya başlaması lazım. Bu 2050 çok iyi bir açıklama ama peşinin de gelmesi lazım. Bu konuda işte yeşillerle birlikte mi daha çok hareket etmeye başlarlar, kendileri mi yeşillerden daha hızlı bir şekilde giderler, o onlara kalmış bir iş ama toplum muhalefetten bu konuda çok net açıklamalar bekliyor. Çünkü yani hükümeti de sıkıştıracak bir konu bu.
Levent Bey, Avustralya ekonomisi işte kömür, demir, çelik gibi malzemelere dayalı, aynı zamanda hayvancılığa dayalı ve bu tüm ürünler karbon emisyonunun artmasına neden olan ürünler. Yani bu sıfır emisyon hedefi 2050 veya 2100 olsun ne kadar anlamlı? Yani Avustralya'nın sıfır emisyon hedefini tutturup aynı zamanda birinci dünya ekonomisi olarak kalması mümkün mü sizce?
Şimdi şöyle bir durum var. Bu konuda sıfır emisyonu gündeme getirdiğinizde Avustralya'da çok ciddi sıkıntı olur, işsizlik olur, dağlık olur, kıtlık olur diye bir korku kampanyası. Şu an hükümetin elinde bir tek bu koz kaldı. Ve önümüzdeki her kampanyada, her seçimde bunu söyleyecekler. Bu da haliyle insanlara çok ciddi etkisi olan bir söylem bu. Yani sıfır karbon salınımı iyi de ya işte işsiz kalırsak, ya şu olursa, ya enerji pahalanırsa gibi bir korku toplumda çok ciddi bir etkileri yol açıyor. Bu haliyle toplumun sıfır karbon salınımı konusunda istekli olmamasını beraberinde getirecek bir şey. Bu çok istenmeyecek bir durum gerçekten. Çünkü öyle bir hal olacak ki önümüzdeki yıllarda zaten bütün dünya o kadar hızlı bu yönde devrilecek ki, o sıfır karbon hedefine doğru o kadar hızlı hareket edecek ki Avustralya birden yaya kalmamak için o zaman zaten gayret edecek. Şu an Avustralya'nın elinde yaklaşık 16 tane çalışan, kömür ile çalışan enerji santrali kalmış. 5 yıl sonra onların ömrü bitiyor. Ve yeni santral yapılmasına kimse para yatırmadığı gibi sigorta şirketleri sigorta etmiyor. Yani kömürle ilgili enerji üretimi zaten bitmiş durumda. Ama maalesef de başımızda kömürden sebeplenen, kömürü çok sıcak bakan, kömürü neredeyse bir numaralı gündem maddesi yapan bir hükümet var. Bu konuda çok ciddi bir fikir değişikliğine gitmeleri lazım. Çünkü kömürün fiyatı düşecek, kömür çıkarmanın, ihraç etmenin bir anlamı kalmayacak. Yani ellerinde kalacak. Onun için bir an önce yani aklı selime gelmeleri gerekiyor.
Levent Bey, bir yandan da maden şirketlerinin üzerlerine düşen vergiyi ödemedikleri söyleniyor. Yani bu maden şirketleri en karlı şirketlerden biri. Avustralya ekonomisi de madencilik sektörüne bağımlı. Onlar kalanımız gibi vergi ödemezse eğitim, sağlık hizmetlerine yeterince kaynak nasıl ayrılacak sizce? Bunun çözümü nedir?
Şu an zaten o sıkıntı yaşanıyor. Maden şirketleri, ki çok büyük bir ölçüde yabancı bunlar, vergiyi kaçırma meselesini bir yana bırakalım. Yani burada çıkardıkları Avustralya'nın doğal kaynaklarını çıkarıp kullandıkları, kendi parayı cebe indirmelerinin karşılığında ödedikleri madencilik vergisi çok çok düşük. Yani bu en son bir araştırma yayınlandı. Norveç'te karşılaştığında komik düzeyde, yani 15-20 kat daha az burada vergi ödeniyor. Bu yine çok son derece kritik konulardan biri, çünkü muhafazakar hükümetlerin, muhafazakar partilerin bir numaralı gündem maddesi madencilik sektörünün gönlünün alınması, onun üstüne gidilmemesi. Kaldı ki bir karbon vergisi diye bir şeyi Kevin Rudd gündeme getirdiğine pişman oldu. En önemli, onun indirilmesine yol açan en önemli olaydı bu. Ama maalesef buna herkesin alışması gerekiyor. Hem madencilik şirketlerinin ödediği vergilerin ciddi bir şekilde artırılması lazım, hem de karbon salınımı ile ilgili karbon vergisinin, bu salınımı yapan her işletmenin, her sektörün ciddi bir şekilde ek bir vergi ödemesi lazım. Bunun uzun uzadıya tartışılması maalesef bir politik risk olarak görülüyor şu an. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Yoksa böyle dünyayı ısıtmaya, kavurmaya devam edeceğiz.
Bir bağlantılı haberde sürekli artan hayat pahalılığı, dinleyicilerimizden de sık sık bu yönde mesajlar alıyoruz. Maaşların da artmadığı bir gerçek. Geçenlerde yayınlanan bir rapora göre en fazla fiyatı artan hizmetler eğitim, sağlık ve çocuk bakımı. Bunlar insanların vazgeçebileceği hizmetler değil. Ne yapmak lazım sizce? Bu da bir vergiyle alakalı bir sorun mu sizce?
Yani bu da işte maalesef hayatın pahalanması ve bununla paralel olarak ücretlerin artmaması. Asıl sıkıntı bir de orada. Hayat zaten bütün dünyada pahalanıyor, hizmetler artıyor, verimlilik artıyor ama insanların asıl canını yakan bu karşılaştırmalı rakamlar. Yani şu an insanın filetinin ya da işte süpermarkette o el arabasının kaça dolduğu konusunda 10 sene öncesi ve bugünle ilgili bir karşılaştırma yapıldığında akıl almaz farklılıklar var ama herkes 10 sene önce ne kadar kazandığını düşündüğünde hiç o kadar büyük bir fark yok, özellikle ücretliler için. Bu haliyle orta ve dar gelir gruplarında çok ciddi sıkıntıya yol açıyor. İşte bahsettiğiniz özel okul harcamaları, işte çocuk bakım hizmetleri, pek çok konuda insanlar taviz vere vere, işte ona da almayalım, onu da harcamayalım, çocuk özel okula gitmesin, neyse biz evde duralım, bakıcıya vermeyelim çocuğu gibi pek çok konuda tasarruf ede idare ediyor şu durumda. Ama bu da haliyle yaşam kalitesinin gitgide düşmesini beraberine getiren bir durum.
Bir araştırma vardı, bu 5 yaşında ve 6 yaşında okula başlama arasında. Yani aileler çocuklarını child care'e vermiyor, okula başlatıyorlar. Çünkü okul daha ucuz, child care pahalı olduğu için. Ama araştırmalara göre daha geç başlayan öğrenciler daha başarılı. Yani zenginler daha geç başlatıyor ve o yüzden daha başarılı öğrenciler oluyor. Daha yoksul aileler erken okula başlattıkları için daha dezavantajlı öğrenciler olarak eğitim hayatları zarar görüyor. Bu her hayatın her alanında geleceği etkileyen bir sıkıntı.
Maalesef öyle ama işte bu da bu toplumun bir gerçeği. Onun için her türlü muhalefetin ciddi bir şekilde ifade edilmesi lazım. Özellikle ücretlerin yani uygun bir seviyeye çıkarılması bir numaralı gündem maddesi olmalı.
Avustralya'nın uzun dönemli bir su stratejisine ihtiyacı olduğu söylendi. Zaten iç tarafların kurak olduğu, küresel ısınma yüzünden, yükselen sular yüzünden de kıyıların tehlikede olduğu söyleniyor. Hem iç taraflar sıkıntılı, orası yükselen sıcaklıklar yüzünden sıkıntılı, kıyı taraflarda yükselen sular yüzünden sıkıntılı. Sizce Avustralya'yı uzun ve kısa dönemde ne bekliyor?
Çok ciddi bir altyapı yatırımı bekliyor. Onun yapılması lazım. Şu an en son yaşanan orman yangınları da çok ciddi bir şekilde her şeyin yeni baştan düşünülmesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkardı. Şu an taşrada iri ufaklı yerleşim bölgelerinde hayat gitgide zorlaşmaya başladı. Orada insanların arazilerinin fiyatı düştü, evlerinin fiyatı düştü. İşte orman yangınlarından dolayı yollarının, bütün ulaşımın imkansız olduğu ortaya çıktı. İnternet hizmetinin, elektrik hizmetinin pek çoğunun zarar gördüğü ve o tür yerleşim yerlerinde bu hizmetlerin bu düzgün sağlanamayacağı ortaya çıktı. Ve bunlarla birlikte en ciddi konulardan biri de su. Pek çok yerleşim yerinin tek bir kaynaktan su ihtiyacının karşılandığı şu an farkına varıldı. Ki buna niye şimdi farkına varılıyor? O da ayrı bir konu. Ve giderek artan kuraklık göz önüne alındığında ve özellikle Murray Darling su havzalarının yaşadığı sıkıntı göz önüne alındığında sadece buradan gelen suya güvenip orada şehirleşen, yerleşim yeri kurulan yerlerde bu gerçekten çok ciddi sıkıntıyı beraberinde getirecek. Onun için de şimdiden çok büyük altyapı yatırımlarıyla hazır faizler düşükken eyalet hükümetlerinin ve federal hükümetin kafa kafaya verip çok ciddi altyapı yatırımlarıyla bu su tevziyatının bir şekilde sağlama bağlanması lazım. Çünkü oralarda yaşam bir anda imkansız hale gelir ki bu da çok çok dramatik bir şey, çok olumsuz bir koşul ortaya çıkaracaktır. En azından bu şu an gündeme geldi, konuşuluyor. Umarız politikacılar da biraz kulak kabartır bu konuya.
Levent Bey, katkılarınız için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sizlere.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.